Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün Hikmet Luna ve Süreyya ile Nadia Ebulhac'ın Toprak'taki Gerçekler adlı kitabını konuşuyoruz. Arkeolojinin İsrail toplumundaki önemli rolünü açıklayan bu kitap, özellikle ulusal kimlik oluşumunda ve toprak iddialarında arkeolojinin rolünü anlatıyor. Arkeolojinin devlet kurma süreciyle nasıl iç içe geçtiğini ve tarihsel anlatıları ve toprak haklarını doğrulamak için nasıl kullanıldığını detaylandırıyor bu kitap. İsrail halkının bilincine derinden nasıl işlendiğini anlıyoruz. Bugünlerde şahit olduğumuz soykırımı mümkün hale getiren tarihsel bağlamı ve Filistinlilerin son zamanlarda değil ve yalnız bombalarla değil, yıllardır maruz kaldığı zulmü anlamamız ve anlatmamız için önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz şu an Gazze'nin kuzeyinden insanlar konvoylar halinde zorla ayrılmaya başladılar. Yerlerinden, evlerinden, evlatlarından ediliyorlar. İsrail askerleri de Gazze'nin sahillerinden fotoğraflar paylaşıp kadim kumsallarımıza geri döndük kutlamaları yapıyorlar. Akıl almaz bu zulmü yapan insanlara kadim topraklarımıza döndük dedirten karanlık neydi? İstersen Mademoiselle Luna senle başlayalım.
Öyle bir giriş yaptın ki bilmiyorum çok. Yani kitabı tavsiye ettiğin için sana teşekkür ederim. Benim birazcık arkeolojiye yeni bulunmuş diyeyim ilgimi üstüne geldi. Çünkü çok önemli olduğunu düşünmediğim bir şeydi. Sadece işte Filistin'deyken dikkatimi çekmiş bir şeydi. Şu şekilde hani ben arkeolojik bir kazı alanına gitmedim orada ama daha önceki bölümde bahsettiğim gibi biraz böyle yeni şeyleri de eski havası verme çabasında bu toprak iddiasının nasıl güçlü bir şey olduğunu anladım. Bu biraz Türkiye'den bakınca bence birazcık ben şey yapmak istiyorum, bağlama oturtmak istiyorum. Bazı şeyler bize ilginç gelmeli bence, geliyordur. Yani çünkü Türkiye'de kadimlikle ilgili şeyler daha ziyade ideolojinin dönüşümü ama ne bileyim işte hani Türkiye Cumhuriyeti kurulması ve sonrasında böyle çok yeni bir şey olmakla ilgili güçlü bir şey var yani, güdü var diyeyim. Hani o anlamda şeyi merak ediyorum. Hani Filistin-İsrail konteksti çok kana bulanmış bir kontekst oldu. Ve böyle hani arkeoloji çok Türkiye'de bence masum bir şey gibi. Atiye'de falan Mehmet Günsur'un temsil ettiği bir bilim dalı yani. Beni yani açıkçası daha önce milliyetçilikle ilgili konuşmalarımıza dair bu kitap oldukça düşündürdü. Biraz açayım isterseniz. Şimdi kitapta iki şeyin altını çiziyor girişte. Yani bu bir ulus devlet projesidir ve ulus devlet projesinin içinde arkeoloji kullanılmıştır. İşte buranın neden bu ulusa yani İsrail milletine ait olduğunu anlatmak için deyip bırakabilir ve birçok arkeolojiyle ilgili point bunu anlatıyor. Ama kitapta detaylandırdığı şey bir arkeolojinin bir bilim olarak kuruluşu yani bir kurumsallaşması diyeyim. Bir bilim olarak kurumsallaşması İsrail topraklarında nasıl sömürgecilikle iç içe. Ve benim için yeni olan öğrendi yani birazdan bahsedeceğim şeylerden yeni olan şey. Biz genelde İsrail'in kuruluş tarihini anlatırken İngiliz Manda döneminden bahsediyoruz ama işte İngilizler geldi, işte yönettiler gittiler falan. Hani o dönemde Yahudi yerleşimcilerin toprağa hükmetmesi, yerleşimlerin kurulması, bunlarla ilgili tartışmalar nasıldı? Bununla ilgili hiçbir fikrim yoktu gerçekten. Bunun zaten yani 20. yüzyıldaki o bilimin kurumsallaşmasıyla ilgili dünyadaki genel akımlarla nasıl beslendiğiyle de çok ilişki kurmamıştım. Daha ziyade İngilizler geldi, Yahudileri patır patır bıraktı, alın başımıza bela almayın, siz buraya yerleşin işte falan dedi ve gitti gibi. Ama işte hani biraz şeyi görmek zorladı bazı yerleri okurken, şu zamanda okumak zorladı. İşte İsrailli elitlerin diyeyim hani kendi halklarının bilinçsizliğiyle ilgili endişelerini falan okuma. Yani gözümde biraz evrenselleştirdi bazı yaklaşımlarını. Yani çünkü Türkiye'de benzer modernleştirme süreçlerinden geçtiği için ve ulus devletleşme süreçlerinden geçtiği için benzer endişe ve argümanların elitler tarafından benimsendiğini görmek ama bir yandan da bunun dediğin gibi şu anki soykırım için nasıl altyapı hazırlayan büyük bir şeye dönüştüğünü görmek biraz garipti yani okuması. Bu anlatabiliyor muyum kendimi? Çok beceremediysem düzelttirin yani. Hani.
Yok çok güzel anlattın. Yani ben bu kitabı okumadan önce Kudüs'e, Hayfa'ya ve birçok aslında kitapta geçen arkeolojik sahaya bir turist olarak götürülmüştüm. Ondan sonra bir kitabı okumak ayrı bir tecrübe. Sonra şey dedim, keşke okuyup mı gitseydim falan, ama lisedeydim, hani gittim de mümkün olan bir şey değil ve bir daha da gitmek istemiyorum. Ama hani size sormak istediğim soru, belki Hikmet Hanım veya Süreyya cevap verebilir. Arkeolojinin bu kadar etkili olduğu hakkında bir fikriniz var mıydı İsrail'de?
Açıkçası şeylerden, hani bu işte Kudüs'teki ağlama duvarı, işte Süleyman Mabedi vesaire gibi haberlerde gördüğümüz şeylerden dolayı aslında arkeolojinin ne kadar önemli olduğunun az çok farkındaydım o bölge ile ilgili. Ama kitabı okuduktan sonra bu işin sadece tarihi kalıntılar üzerinden olmadığını, böyle sadece mesela ben ikinci chapter, ikinci bölümü okudum özellikle. O kısımda mesela bazı alıntılar vardı bazı kitaplardan ya da işte araştırmalardan. Orada mesela söylenen şeylerden birisi, biz sadece hani bunun tarihi olmasına, işte ne kadar eski olduğuna vesaire değil, bazen sadece bir tepede incir ağaçları, zeytin ağaçları ve bir tane kuyu varsa aslında o bölgenin belki de çok eskiye dayanan bir yer olduğunu da düşünüp o bölgeyi inceliyorduk. Yani çünkü bir yerde suyun olması ve yiyecek veren ağacın olması çok önemli bir şey, endikatör aslında. Şey için, orada bir yerleşim olduğuna dair. Yani sadece bu tür alanlar da değil. İşte hani bizim tarihi, hani arkeoloji deyince aynı şeyin de dediği gibi işte böyle eski kalıntılar falan gibi düşünüyoruz, ama bu tür yerleri de önemli olduğunun altını çizen çok önemli alıntılar vardı. Ama tabii ki ben şeyin farkında değildim. Mesela arkeoloji deyince bunları düşünüyoruz, ama mesela haritalama yöntemi, haritalamak, ondan sonra işte bunun emperyalizmle olan ilişkisi, İngilizlerle olan ilişkisi, hatta Osmanlı'ya da dayanacak olan bazı ilişkiler falan, bunları bilmiyordum. Hani bunlara da ayrıca zaten gireriz. Ama hani bu tür kullanılan bilimsel yöntemlerin ne kadar çok, ya bilginin ne kadar güçlü olduğunu, merkezi gücü ne kadar kuvvetlendirebileceğini çok daha iyi görmüş oldum. Özellikle de mesela ben bu bölümü okumak istedim çünkü bilimin zaten böyle ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Hükümetler tarafından da ne kadar, hatta Oppenheimer bölümünde de biraz konuşmuştuk, ne kadar kolay yönlendirilebileceğini, push edilebileceğini, teknolojinin, inovasyonu biliyorduk. Ama hani tarihe gidip bunu haritacılık üzerinden görmek vesaire bana çok enteresan geldi ve biraz daha iyi anlamamı sağladı. Aslında arkeolojinin kendisini de daha iyi anlamamı sağladı aslında.
Ben de mesela bu kitabın şöyle bir faydası olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şimdi bundan önce bu konularda hani hep şöyle bir algı var. Biraz daha Mademoiselle Luna'nın dediği gibi Türkiye'den nasıl bakıyoruz İsrail-Filistin mevzusuna dediğimiz zaman. Benim de paylaştığım ve pek çok kişinin de bence paylaştığı şöyle bir algı var. Yani Yahudiler Kitab-ı Mukaddes'te burasının kendilerine vaat edilen topraklar olduğunu düşündükleri için böyle bir dini inancın getirdiği bir şeyle bu topraklara sahip olmak istiyorlar. Böyle olunca, böyle bir algı olunca şimdi inanmayan ateist Yahudiler hala neden bu topraklarda hak iddia ediyorlar? Hala bu toprakların neden Yahudi toprağı olduğunu düşünüyorlar? Gibi böyle bir tutarsızlık yakaladık ve bu tutarsızlığı ortaya koyalım gibi, hani buradan saldırıyoruz hani. Ama bu kitabı okuyunca şunu fark ettim ki inanmayan Yahudiler için dahi Kitab-ı Mukaddes, hani onlar onu bir tanrının bize verdiği bir şey, vahiy gibi görmeseler dahi, sanki şey gibi, Oğuz Kağan destanı falan gibi böyle bir milli bir şey olarak, anlatı olarak görüyorlar. Ve onlar için Kitab-ı Mukaddes'in önemi çok geçmiş antik zamandan itibaren bu topraklarda bizim var olduğumuzun kanıtını sunan, buralara nasıl gelmişiz, nasıl gitmişiz, buna dair bir anlatı sunan tarihsel bir şey, döküman. Yani bunu şey, sadece mitolojik bir şey olarak da görmüyorlar. Bu tarihsel bir döküman ve bu kitabı arkeoloji için rehber, arkeolojik kazıların nerelerde yapılacağına dair, kazıdan çıkan şeyi anlamlandırmaya dair bir rehber olarak, o boşlukları dolduracak, tekrar ediyorum ama rehber olarak görüyorlarmış. Bunu görmek benim için çok ilginç oldu çünkü bazı taşlar yerine oturdu yani.
Ya o kadar olayın kalbinden aldın ki şu an, yani gerçekten benim de en altını çizip söylemek istediğim meselelerden bir tanesi İsrail devletini anlamaya yönelik yani. Şöyle bir cümle vardı, İngilizcesini okuyayım mı? Sonra gereksiz bulursak belki sileriz. Şeyi anlatıyor yani, netice bu devlet diasporadaki insanların toplanıp bir araya gelip bir ulus, bir millet olması süreci. Ve orada hani Türkiye erken cumhuriyet döneminde de konuşuyoruz. Yani Osmanlı'dan Türkiye'ye geçişte o Türk kimliği nasıl yaratıldı? O nasıl bir insan mesela? Nasıl bir modern Türk vatandaş tahayyülü vardı? Diyoruz yani benzer bir şekilde ya İsrail bir vatandaş kimdi? Onu anlatan bir cümle. Şöyle diyor. The new Hebrew Israeli person was imagined as a secular modern as opposed to religious traditional. Yani yeni İsrail'i seküler ve modern, dindar ve geleneksel değil. Active as opposed to passive, active, pasif değil. Connected to the land as a laborer, as opposed to disconnected from it, most fundamentally as a diasporic person. Yani aynı zamanda emeğiyle toprağa bağlı, diasporadaki gibi topraktan uzak değil. Yani senin daha demin bahsettiğin o bir tam dindar Yahudiler için bu toprakların önemi anlaşılıyor ama İsrail devletindeki seküler insanı nasıl açıklayacağız şeyi? Aslında dinin ötesine geçerek ulusal bir mit yaratıyorsun ve seküler aslında modern olarak hayal ettiğin vatandaşı da o mite inandırıp toprak için savaştırıyorsun gibi bir süreç var Luna.
Benim şöyle bir gözlemim oldu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu konuda her türlü itiraza açığım ama son yıllar yani hem orada hem dışarıdan mesela Yahudilerle ilgili ne bileyim bir belgesel bir dizi bir şey izlediğimde ya da İsrail Devleti ile ilgili bir şey. Hani İsrail Devleti'nin makbul vatandaşı o bizim gördüğümüz Ortodoks Yahudi böyle işte dini kıyafetler içerisinde son derece geleneklerine bağlı ona göre evlenen ona göre ibadet eden hatta yani bizim hani Müslümanlar içerisinde böyle çok marjinde kalacak kadar hani bir yere örtüşen insanlar değil. Bu beni çok şaşırtmıştı yani ben Siyonizmin daha Yahudilikle ilgili bir proje olduğunu zannediyordum eskiden ama şunu anladım ki bu insanlar yani Ortodoks Yahudiler İsrail Devleti için muhtemelen en büyük faydaları doğurganlık yani işte doğum kontrole karşı olan tavırları ve 5-6 çocuklu genç yaşta 5-6 çocuk sahibi olma eğilimleri ve orayının yani yeniden popüle edilmesi için kazandırdıkları şey ama onun dışında bu şeyler dönüyor görüyorsunuzdur işte Kudüs'te bu şu anki soykırıma bir şekilde itiraz eden farklı sebeplerle yani Filistinlileri çok sevdiği için değil belki ama Yahudilerin nasıl polisten dayak yediğinin falan videoları dolaşıyor mesela. Yani bu insanlar genelde biraz şey gibi böyle gettolaşmış gibi gelmişti bana Kudüs'ün içerisinde. Tel Aviv'e gidiyorsun ve böyle Miami gibi ve oradaki o şeydeki kumsalda son derece seküler gerçekten Amerika'da bir yerdeymişsin gibi hayat yaşayan insanlar. Oraya para getiren, oraya işte başka kapitalist ilişkileriyle dünyayla bağını koruyarak gelmiş İngilizce bilen falan Yahudiler makbul vatandaş gibi gelmişti bana ve bu beni çok şaşırttı yani çünkü biraz şeyi de gösteriyor bence yani Filistinlilerin ötekileştirilmesi sadece dini proje değil yani orada bence gerçekten çok ciddi ırkçı kapitalist bir şebeke diyeceğim yani bunu böyle konspirasi teori anlamında bir şebeke demek istemiyorum ama ekonomik ve ırksal ilişkilerle örülü ve tarihte sömürgeciliğin getirdiği yapılarla pekiştirilmiş bir şiddet olduğunu daha iyi anlamıştım yani. Hani işin bu dini kısmını yerine oturtunca şu an siz söyleyince de taşlar biraz oturdu. Çünkü bu benim yani acaba böyle mi dediğim bir şeydi ama bu kitapta biraz bunu anlatıyor yani. İsrail devletinin de halkına çok aydınlanmacı yaklaştığını. Ama bizim aydınlanma kelimesi mesela şu an ben çıkıp mesela ben Adana'dayım şu an. Bir sürü öğretmenle tanıştım bu aralar. Şimdi herhangi bir öğretmenle ben aydınlanmacılığı eleştirel bir şekilde konuştuğumda alacağım cevap çok yani ilk anda olumsuz olacaktır yani diye tahmin ediyorum. Çünkü bizim ulus devlet projemizde aydınlanmacılık gerçekten ilk milleti tesis eden ilkelerden biri bence yani şey anlamında söylüyorum hani olumlu kullanılan bir şey. Ama buradaki o ne bileyim elit tavrın orada da olduğunu görmek beni çok şaşırttı yani gerçekten. Bilmiyorum siz daha önce böyle bir şeye aşina mıydınız?
Ben buna dair şey bir bilgi vermek istiyorum yorum kısmına geçmeden önce. Kitapta bahsedilen şeylerden bir tanesi özellikle bu batı tarzı şeyin bilimciliğin, pozitif bilimciliğin bunun içerisine arkeoloji de giriyor. Daha ziyade Avrupa ülkelerinden göçmüş olan Aşkenazi Yahudileri tarafından temsil edildiğini ve bunların hem ırksal manada hem konuştukları dil hem formasyonları vesaire açısından çok daha Avrupalı, çok daha beyaz bir kültürlerinin olduğunu ifade ediyor. Bunun karşısında daha yerel olarak orada bulunan ya da işte diğer Arap ülkelerinden kaçıp gelen Mizrahi Yahudileri çok daha böyle terbiye edilmesi gereken, işte mesela yer isimleri üzerinden bir tartışma var. İşte bunlar bulundukları yerlerin geleneksel yüzyıllardır kullanılan Arap isimleriyle şey yapıyorlar. Hani yaşadıkları kentin ismi Arapça ise mesela o Arapça ismi söylüyorlar. Şeylerde Aşkenazi elitleri de tamamen bu Araplığa dair herhangi bir kültürel markerın, işaretin ortadan kaldırılması için böyle bir halkı terbiye ediyor. Ve bu bana çok şeyi hatırlattı. Hani Cumhuriyet ilk kurulduğu yıllarda dilin yeniden sadeleştirilmesi, yeniden icat edilmesi Türkçenin. İşte herkesin kullana geldiği kelimeler artık yasaklanıyor, onun yerine şunu kullanan. Çok benzer süreçlerden geçmişler gibi hissettim o açıdan.
Şöyle mi oluyor? Mesela Arapça ismi var ama onun yerine İbranice bir kelime olması. Yani o kelimeyi cancel edip, iptal edip öyle bir şey mi genelde söylüyorlar? Çünkü kitabın bir kısmı da şeyden bahsediyordu. Hani aslında ta 1800'lerdeki 19. yüzyıldaki bu arkeolojik şeylerde tabii ki isimleri de topluyorlar. Yani işin haritalama kısmından ziyade bir de isimlendirme kısmı var. Orada mesela özellikle Arapça isimlere çok dikkat ediyorlar. Yani Araplar nasıl söylüyor? Hatta Arapçanın kendi içinde de lehçeler şeyler olduğu için her türlü farklı şeyi yazıp mesela bir tane örnek yazmıştım. Atıyorum tam nasıl pronounce yani söyleniyor bilmiyorum ama mesela Beysan denildiğini düşünün Arapçada. İşte bu Arapçayı özellikle koruyorlar ama bir yandan da mesela Bible'da yani şeyde İncil'de nasıl geçiyor mesela işte Beth Shean diye geçiyor. Atıyorum bu ikisi arasında benzerlik kuruyorlar. Oradan da gidiyorlar Romalılarda nasıl söyleniyordu orada bir işte şey kuruyorlar vesaire. Aslında hem tarihte orijinalini korumaya yönelik yani cancel etmeye yönelik değil ama oradan bir korelasyon kurmaya yönelik yani İbranice
şeyle. O tavır değişiyor işte. Senin okuduğun bölüm 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başı bölümü ya. Evet. Devlet kurulduktan sonra, Yahudi devleti kurulduktan sonra tamamen Arapçaya olan şeyin reddedildiği bir dönemden bahsedeceğiz. Ki bence bölüm bölüm ilerleyeceğimiz zaman önce sen anlatırsın sonra ben anlatırım falan. Böyle biraz daha taşlar yerine oturur yani.
Enteresanmış.
Evet yani giriş bölümünden başlayalım o zaman. Giriş bölümünde aslında temel olarak şunu anlatıyor. Yani senin olmayan topraklarda hak iddia edebilmen için senin de kimliğinin de haklarının da yeniden kurgulanması lazım. Ve arkeoloji kullanarak Filistin'in bir Yahudi devleti olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda arkeoloji kullanarak da diğer milletlerin varlığını ve tarihini siliyorlar. Çünkü yani arkeoloji aslında yapısı itibariyle kazıyorsun. Yani çok yıkıcı bir disiplin. Çünkü aslında araştırdığı şeyi bulduğu gibi yok ediyor. Çünkü sen bir yeri kazdığında derinlere indikçe o üstlerdeki artık levelleri yok ediyorsun. Bu arkeolojide çok şey bir yani arkeoloji 101 dersi aldığınızda öğrendiğiniz bir şeydir. O yüzden arkeolojide önemli olan şeylerden bir tanesi çok ince bir iş. Yani sulu boya fırçaları gibi şeylerle böyle toprağı üfleyerek neredeyse yaptığınız bir iş. Ben birkaç tane kazıda bulunduğum için söylüyorum. Şey, otoritede devşireyim şimdi. Aynı zamanda çok yavaş ve sıkıcı bir iş. Çünkü yok ettiğin için kayıt almak çok önemli. Atıyorum bizim şeyde kazıda bir diş bulunmuştu falan. Hani orada diş tam olarak nereden çıktı? Hangi kare? Bunların fotoğraflandırılması. O gün kazı alanında neler yaşandı? Günlükler tutulması falan. İnanılmaz bir kayıt sürecinden geçmek zorunda. Hatta bazı arkeologlar mesela bazı yerleri kazmama kararı alıyorlar. Neden? Şu an teknoloji çok iyi değil. Biz mesela 10 yıl sonra kazarsak mesela daha çok bilgi edinebiliriz diye kazmama kararı. Yani bu tarz kararların döndüğü bir disiplin. Ama İsraillilerin bu kitapta anlattığı şey buldozerlerle şehirlere, kazı alanlarına girişi. Yani buldozer orada çok büyük bir imge haline geliyor. Benim Kudüs'le ilgili bir bölüm okudum ben. Onu anlattığımda daha da ayrıntılandıracağım. Ama bir imge olarak kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Hani sulu boya fırçaları gibi şeylerle yapman gereken bir disiplini, hani o incelikte, o yavaşlıkta gitmesi gereken bir şeyi
buldozerle
giriyorsun. Çünkü ne yapmaya çalışıyorsun? Oradaki Yahudi tarihini bulman lazım.
Üst tabakayı tamamen reddedip, önemsizleştirip alt tabaka. Bu çok ilginçmiş. Çünkü ben bunu bilmiyordum. Ve mesela benim okuduğum bölümde Hazor diye bir kentten bahsediyor. Tamam mı? Kuzey şeyde Filistin'de Hazor diye bir kent varmış. Ve tarihsel olarak Kenan halkının, yani orada Filistin'e yerleşmiş olarak buna oranın yerli halkının en büyük şehirlerinden bir tanesi. Ve bu şehrin 14 tane tabakası varmış. 14 tane yerleşim tabakası. Tarihsel olarak hep birbirinin üzerine binmiş. Bu 14'ün belki ilk 10'u falan Yahudi değil. 10.sından itibaren işte milattan önce 1300'lerden itibaren Yahudi tabakası buluyorlar. Ben zannediyorum ki şimdi bu sınıflandırmayı yaparlarken bütün bu tabakalar o kayıt şey alanında, kazı alanında varlar. Ama yani o 14. yüzyıldaki kayıt alanı, kazı alanına ulaşabilmek için üsttekinin fiziksel olarak yıkılması, yok edilmesi çok acayip bir şey yani. Bu çok analoji yani. Şu anda hani Filistin'de yaşanan şeyin analojisi değil mi yani?
Ben buldozer deyince aklıma direkt Rachel Corrie geldi arkadaşlar. Yani gerçekten İsrail'in geçen hafta okuduğumuz Eyal Weizman'ın kitabında da yani böyle oyma, kazma, ciddi anlamda tahribat aletleri ve teknolojisiyle, bunu ironik bir şey olarak söylemiyorum, devlet kurması arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu bence bu iki kitapta gösteriyor. Yani ben de bilmiyordum bu kısmı. Benim okuduğum kısımda mesela İngiliz manda dönemindeki, yani biz bu insanları arkeolojiyi nasıl benimseteceğiz gibi bir endişeyi anlatıyor. Ve hani daha ziyade yüzey araştırmalarında normalde ortaya çıkacak olan bu çanak çömlek dönemlerinin şeyleri, buluntularını millet çöp, çer çöp gibi atıyor falan gibi bir şikayetleri var yani. Hani başka şeylerin yanı sıra. Ve ben de şeyi düşünüyordum yani şimdi bu o aradaki dönemler, yani bu kadar arkeolojiye hevesli bir bilimsel organizasyonlar, tamam amacı belli yani İncil'i arkeoloji yapmak, ama aslında yaptıkları şey Yahudi devletinin köklerini bulmak, oradaki hakkını iddia etmek. Ama aralardakileri nasıl yorumluyorlar diye düşünüyordum, yorumlamıyorlarmış, yok ediyorlarmış. Yani biraz naifmişim gibi hissettim açıkçası Servet seni dinlerken, çünkü şeyi nasıl yani düşünüyorlar gibi bir Siyonistlerle ilgili kafamda bir soru oluyor bazen. Yani o arada, yani arada ya, çok basit bir soru ama hani arada yaşayan insanların oradaki hakkı ne olacak gibi.
Mesela
bir şey.
Biz artık Kudüs'teki mesela kazı alanlarını düşünün. Orada erken İslam dönemindeki şeylere ulaşamayacağız. Çünkü yok ettiler. Bu bir örnek yani. Orada özellikle bu işte onları işte recent period diyorlarmış. Son zamanlar diye şey yapıyorlarmış. Son zamanlar dediği zaman da 1300 yıllık erken İslam döneminden Osmanlı'ya kadar olan dönem. Orada hani bulunan şeylere böyle bir iki tane bırakıyorlar işte Emevilerden. Yani o kadar büyük şeyler var ki hani bazen şey yapamıyorlar. Hem birazcık uluslararası şeyde biz bakın güzel arkeoloji yapıyoruz falan diyebilmek için bıraktıkları birkaç numune var böyle hani. O Emevilerden de bir şey bıraktık falan hani yapabiliyorlar. Hem de bir yandan da hani Filistinlilerin oradaki uğraşı var. Yani böyle arkeologları birbirlerine düşürüyorlarmış falan mesela. Bazı arkeologlar daha liberal hani. Diğer arkeolog işte daha farklı bir şeyi, spektrumda daha farklı bir İsrail şeyini yansıtıyor. Onları birbirine düşürerek mesela bazen arkeolojik kazılarda İslam dönemine ait şeyleri kurtarmaya çalışıyorlar falan. Böyle hikayelerle dolu aslında yani bir yandan da kitap. Sadece zulmü değil, bir yandan da direnişi anlatması itibariyle de aslında kitap güzeldi yani. Şimdi birinci demek istediğim şey bu buldozer meselesini. Hani bu ya İsrail arkeolojisi kötü arkeolojidir diyor aslında kitap. Şey açısından. Ya zaten hani zulmü bir kenara bırakarak sadece bilimsel olarak mı yaklaşacağız? Tamam, sadece bilimsel olarak yaklaşalım. Yani bilimsel olarak da kötü arkeoloji. Bir, buldozerle giremezsin bir arkeolojik sahaya. İki, burada neyi kazacaklarını biliyorlar. Oradaki o şey meselesi. Mesela bizim arkeolojik şeylerimizi düşünelim. Türkiye'deki Çatalhöyük, Göbekli Tepe. Şimdi oralarda bir takım kazılar başlıyor. Sonra orada bir şeyler buluyoruz değil mi? Ona göre de tarihin akışı, tarihin yorumlanışı değişiyor. Ama ne bulacağız?
Ve şaşırıyoruz değil mi? Şaşırıyoruz yani.
Aynen. Ve değişmesini istiyoruz yani, kazalım ve büyük yeni şeyler çıksın ve
evet,
değişsin.
Göbekli Tepe bütün tarih algımızı değiştirdi falan. Oha, tapınak bu dönemde, şehirleşmeden önce tapınak ne arıyor burada falan filan. Ama İsrail'deki kazılarda şöyle bir şey var. Bir, hani bu dini metinler bir yol gösterici gibi, bir harita gibi. Atıyorum bir yeri kazıyorlar, orada bir merdiven buluyorlar. Sonra diyor ki bu merdiven bilmem ne metninde geçen şu merdiven. Hani nereden biliyorsun o merdiven olduğunu? Hani dolayısıyla böyle bir kendi kendini besleyen bir mekanizma haline geliyor. Metinler, materyal, kanıt. Sonra o kanıt üzerinden gerçekler oluşmuş gibi. Ama aslında neyin nerede başlayıp bittiği şey değil. Çok dairesel bir anlatı var. Yani çok uzun uzun, yani gerçekten bölüm bölüm yavaş yavaş teker teker bunun nasıl yapıldığını göstermiş kitap.
Aslında evet, mesela şeyde bu 19. yüzyıl dönemindeki hani ilk araştırma fonu mesela 1865'te kuruluyor. Biraz daha tarihten alırsak hikayeyi. Sen şimdi şey söyledin ya, hani bir merdiven, ya dini kitaplardaki metin, yani metinlerdeki işte yer isimleri vesaire, bunlar yol gösterici oluyor ama sanırım o dönemde şey diyorlardı buna, yani o şekilde anlatıyor kitap. Hani bu bir sadece bir bilgiydi hani. Kitaplarda geçen ya da söylenti bile diyebiliriz yani. Ama buna itibar etmiyorlar. Diyorlar ki bizim materyal bir kanıt bulmamız lazım ki bu gerçekten bizim için somutlaşsın. Yani
orada da metni doğruluyorsun. Çünkü metinde merdivenden bahsediyor. Metin doğru mu bilmiyorsun. Sonra bir merdiven buluyorsun. Diyorsun ki bu o metindeki merdiven. Aynen. Nereden biliyoruz bilmiyoruz. Ama sonra diyorsun ki aa, merdiven olduğuna göre demek ki metin doğru. O zaman metinde söylenen diğer şeyler de doğru. O zaman burası bir İsrail'in başkenti falan.
Kitaplarında şeyler oluyor ya, böyle bir tane altın kase buluyorlar. Bu kutsal kase, Meryem Ana'nın işte şeyini, pardon, Magdalalı Meryem'in şeyini, rahmini temsil ediyor falan. Böylece Hazreti İsa'nın işte aslında göğe yükselmediğini kanıtladık. Bunu şimdi saklayalım. Bütün dinler buna inanıyor falan. Yani neredeyse bu fiction seviyesinde bir kendine doğrulama ya bir şeyi var yani.
Bir yandan bence şey olarak, hani bilimsel olarak çok kötü bir bilimsel yaklaşım. Yani çok ele
kolonyal bilim işte. Adına kolonyal bilim diyor ona kitapta.
Ama bir yandan da bana şey geliyor, yani ben birazcık karışık hislere sahibim bu konuda. Hani çocukluğumdan beri hep ben şu şeyi, kafamda dönen sorulardan bazıları şuydu. Ya bu kadar büyük şeylerden bahsediliyor hem Kur'an-ı Kerim'de hem diğer kutsal kitaplarda. İşte mesela bir Nuh peygamber falan. Ya hani hiç mi bunların tarihsel kaydı yok ya? Hiç mi geride bir şey bırakmamışlar? Ne zaman olduğuna dair hiç mi bir şeyimiz yok? İşte şu tarihlerde oldu falan. Hani böyle bir merak vardı bende hep. Hani çünkü gerçekten Hazreti Muhammed'e dair tarihsel kayıt var. Yani o yaşamış, tamam mı? Hani bu konuda herhangi bir şey yok. Ama geri kalan peygamberler yaşamış mı, yoksa mitolojik karakterler mi, uydurulmuş mu falan? Hani buna dair böyle ciddi bir araştırma süreci
i̇şte ciddi değil. Araştırmalar da ciddi değil. Yani kitap bunu anlatıyor. İncil'i evet. Arkeoloji dedi ya daha demin Luna. Hı-hı. Bir bilim dalı ama hani biraz ciddi alınamayacak bir bilim dalını gösteriyor aslında yani.
Ama arkadaşlar, ben konu, yani Süreyya'nın o işin bilimsel kısmına girmeden önce şeye dikkat çekmek istiyorum. Beni burada çıldırtan şey, bunu yani birilerinin diyeyim, kurumsal olarak bir bilime alıp kendi dini inançlarını doğrulamak için bir şey yapması değil aslında. Nasıl? Yani bu yaptıkları kötü bilimin sonucunda da oraya yerleşmelerini meşrulaştıramazlar, anlatabiliyor muyum? Ama bir şekilde yapıyorlar yani. O bağı kurulması bana çok ilginç geliyor. Hani biz 3000 yıl önce burada, yazı bulunmadan önce biz ilk tarımı burada biz yaptık. Bu nasıl bir mantık? Yani ne bileyim, yani eğer ben şey Almanya'da işte gidip dedemin eski yaşadığı evi açıp kapıyı kırıp içindekilere çık çık çık çık, burada benim atalarım yaşadı, çekil işini de bana ver her şeyi, hadi yallah diyemiyorsam, yani bu dünyadaki bütün göç etme, toprak sahibi olma, özel mülk, işte ne bileyim, hani tarihin akışı ve özel mülkün gelişmesinden beri hiçbir şey uymayan bir şey, yani hak iddiası bence. O açıdan bunun kutsallaştırılma ihtiyacını, hani dini kaynaktan bulma şeyini anlıyorum ama so what yani? Dünyada
dini
başka
bir merakla yapılsın zaten, sıkıntı şöyle, zaten bunun nasıl kullanıldığı yani.
Daha doğrusu şöyle bir şey var. Ben Müslüman olarak Yahudilerin iddialarının diyeyim ya da kanıt bulmasını, yani tamamen dini kanıt bulmasını çok heyecanla karşılarım. Niye? Çünkü aynı peygamberlere inanıyoruz. Nasıl geliştiğine dair yaklaşımlar, Allah algısı, bunlar çok farklı olabilir ve bunlar bizim yani hem kaderimizi hem de ne bileyim bütün dünyaya bakış açımızı farklı etkiliyor olabilir ama sonuç olarak tarihsel olarak benzer metinler konuşuyoruz. Hatta İslam'da bir sürü İsrailiyat dediğimiz bilgi var değil mi? Bazen ayıklanan, bazen de ayıklanmadığı için soru işaretli kabul ettiğimiz bir sürü şeyler var ilahiyat altında. Tartışmalar var. Aynen. Yani şimdi böyle bir şey varken dünyada da İşte ne bileyim 19. yüzyıla kadar iyi kötü bir hani Hristiyanlığın hüküm sürdüğünü, özellikle bir hani sömürgecilikle birlikte dini olarak değil de Hristiyan kültürünün dünyaya bakış açısının egemenliği var ya, hani bir şey oluyorum yani, bunu nasıl becerip hem bu kadar dini bir araştırma gibi yazıp bu kadar seküler bir dünyada bu kadar seküler vatandaş tahayyülleriyle bir proje yapıp sonra da herkese kabul ettirebiliyorlar. Yani o kadar çelişkili ki hiçbir taş yerine oturmuyor benim kafamda. Yani tamam mantık aramam saçma yani ama birçok halkın mantıksız şeyleri var yani oluşumuyla ya da hani bürokrasisiyle şunuyla bunuyla ilgili. Ama hani dünya çok mükemmel, bir tek İsrail çarpık demeye çalışmıyorum ama şeyi anlamıyorum gerçekten. Orada bunun bence sömürgeci bir proje olmasının altına en iyi çizen şeylerden biri bu kadar tutarsızlıklarla dolu bir şeyin meşru kabul edilmesini el birliğiyle sağlanmış olması. Çünkü bize uyan kurallar size uymaz, siz burada takılın demesi de aynı zamanda bence birçok şeyin, İsrail'in kuruluş sürecinde rol oynayan kurumların yani.
Ya bu Luna'nın bahsettiği hani, yani evet orada yaşamış dahi olsalar ve bunun maddi kültürel olarak kanıdı var olsa bile bu onlara orada yalnızca ve yalnızca onların milli egemenliğe sahip olması hakkını nasıl destekleyecek sorusu bence şunla birazcık açıklanabiliyor. Yahudilerin kurucu miti, yani milli o kurucu mit sadece Yahudilerin miti değil, aynı zamanda Hristiyanların da miti ya. Ya bu bence çok önemli bir şey. Yani bu Kitab-ı Mukaddes'te bahsedilen işte şeylerin nedir onun adı, Hazreti Yakub'un çocuklarıyla beraber önce Mısır'a gitmesi, sonra Mısır'da büyümeleri, 40 kişilik bir aileyken 60 binlik 600 bin neyse hatırlamıyorum sayısını, birkaç jenerasyon içerisinde bu kadar büyümeleri, daha sonra Mısır'da Firavun'un bunlardan korkup onları tüm erkeklerini katletmek istemesi, bunun üzerine Hazreti Musa'nın onları Mısır'dan eski vatanlarına, Kenan şeysine, Filistin'e geri göndermesi, o yol üzerindeki yaşadıkları şeyler, onlara vahiy gelmesi, o zorluklar, hani vatanlarına ulaşmak için yaşadıkları zorluklar, sonra oraya gidip orada
helva muhabbeti burada mıydı?
Evet evet, çöldeki helva olayı. Sonra işte oraya geri gidiyorlar, orada çok altın günler yaşıyorlar Hazreti Musa'dan sonra, işte Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'ın şeyindeki büyük Yahudi krallığı orada. Daha sonra bu Yahudi krallığı işte Babil kralı tarafından yok ediliyor ve onlar tekrar şeye zorlanıyorlar, mülteciliğe zorlanıyorlar. Sonra tekrar geri geliyorlar, işte daha sonra Romalılar tarafından çıkartılıyorlar falan. Böyle bir durmadan, nasıl diyeyim? Yani bu anlatı, biz durmadan çıkarılıyoruz ve durmadan geri gelmeye çalışıyoruz. Durmadan mülteci statüsündeyiz falan. Bu anlatı, yani dünya üzerine baktığın zaman aslında Yahudilik çok böyle dünya popülasyonunda, Amerika popülasyonunda çok büyük bir kısmını teşkil etmiyor. Ama bu mit Hristiyanlığın da temelini oluşturduğu için bence Hristiyanların çok sempati duymasına, bu hani legitimation yani meşruiyet kazandırma sürecinde bu kadar etkili olması Hristiyanların gözünde bence çok bununla ilgiliymiş. Alakalı.
Senin okuduğun bölüm bununla mı ilgiliydi?
Benimki... Evet, durmadan şeyi anlatıyor yani, biz Yahudiler ne zaman geldiler Kenan halkına? Burayı şeyle mi, büyük bir askeri fetihle mi buraya yerleştiler, yoksa yavaş yavaş mı yerleştiler? Hani şeyler halinde, küçük tribe'lar halinde. İşte Hazreti Süleyman'ın kurduğu şeyin kalıntıları neler olabilir? Hani evidence'ı nedir falan gibi bu tarz tartışmalar var.
Bir de bu baştaki bölümlerde şey de var. Hani Hristiyan, işte bu ilk kurulan araştırma fonlarının vesaire hani amaçlarından bahsediyor. Mesela hani Hristiyanlık, işte Hristiyanlığa ait, işte İncil'e ait, İncil'de geçen yerlerin keşfedilmesi gibi aslında çok büyük şey motivasyonlardan birisi aslında, ama sadece birisi. Mesela ikinci chapter'da da geçiyor mesela.
Son olarak bu konuyu bağlamadan önce bir de şey söylemek istiyorum, bağlantılı olduğu için biraz önce söylediğimiz bazı şeylerle. Şimdi sen hani Servet dedin ya, üst tabakalar önemsiz görülüyor ve harap ediliyor alta inebilmek için. Aslında benim okuduğum bölümlerde şey diyor, ilk tercihleri değilmiş. İlk tercihleri burada çok daha yakın tarihte, yani Bizans ve Roma sonrasında sinagogların Yahudi varlığını tasdiklemesi için sinagog kalıntılarını arıyorlar. Ama bakıyorlar ki bu sinagog kalıntıları, bulunan sinagog kalıntıları tüm diğer Roma ve Helenistik coğrafyalardaki kamusal binalarla çok benzer özellikler gösteriyor. Öyle olduğu için yeterince bizi ayırt eden bir şey değil. Bu topraktaki diğer kişilerden farklı bir konuma sahip olduğumuzu gösteren bir şey değil diye daha kadim döneme dair bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hani çünkü bu bölge bize ait, biz bu bölgeye aitiz. Bu çok exceptional, istisnai bir bağlantı, çok özel bir bağlantıyı sinagog mimarisine bakarak kuramıyorsun. O zaman çanak çömleğe gidiyor iş yani.
Evet, aslında ne kadar çok...
Gerçekten çok ilginçmiş ya.
Ya ne kadar çok yakın zamanda kanıt bulursan aslında bir bakıma kendi amaçlar için daha da uygun aslında hakikaten.
Şimdi biz kitabı daha fazla kısmını okuyabilmek için geçen haftadan ders aldık. Kitabı bölümlere paylaşıp farklı bölümleri okuduk. Birazcık hani birbirimize anlatırken de dinleyicilere anlatmış olacağız diye düşündük. Bence çok mantıklı. Giriş bölümünü hepimiz okuduk. Süreyya sonra ikinci bölümü okudu. Üçüncü bölümü Luna okudu. Hikmet Hanım'a da dördüncü bölümü oku dedim. O da hayır, dördü ve beşi okuyacağım dedi. Ve 60 sayfayı da okumak istedi. Süreyya geri dönecek olursak bütün bölümü özetlemek için zaten vaktimiz yok. Zaten uzadı bölüm. Ama yani en önemli gördüğün, seni en etkileyen, anlatmak istediğin, bugünü de özellikle anlamamız açısından faydalı buldun, neler oldu diye önce Süreyya'ya sormak istiyorum.
Yani bu ikinci bölüm biraz daha şeyle ilgili. Yani tarihsel olarak işte bu şimdi arkeolojiden bahsediyoruz ama arkeoloji ve savaşın ilişkisi ne? Haritanın özellikle ilişkisi ne? Çünkü benim için harita hep şeydi yani. Hani mesela bizde de vardı işte special economics falan dediğimiz işte insanlar nerede yaşıyorlar, neresi daha zengin ya da neresi daha inovatif bilmem falan. Bu tür çalışmalar yapılır. Ama haritanın mesela trenler üzerinden çok böyle transportation yani ulaşım araçları üzerinden kolonyalizmi çok daha iyi bilmemize rağmen böyle haritalamayı çok fazla düşündüğümü düşünmüyorum. Birazcık bu chapter'da ilk defa haritalamanın ne kadar önemli olduğunu biraz daha fark ettim aslında. Çünkü mesela 1865'te...
Hocam. Ya harita dediğimiz şey ne kadar modern bir şey aslında. Biz onu algılayamıyoruz. Yani biz dünyayı mesela görmeye kağıt üstünde iki boyutlu o kadar alışkınız ki belli haritalara daha doğrusu diyeyim. O kadar alışkınız ki bunun böyle olmadığı bir dünya tahayyülü bana çok ilginç geliyor. Onu söyleyerek başlamak istedim, kusura bakma.
Haklısın. Yani o dönemde de daha bunların yeni yeni şeyleri atılıyor, temelleri atılıyor. Bir de aslında önceden söylediğiniz bazı şeylere de değinerek şunu söylemek istiyorum. Yani tabii haritalama şu açıdan önemli. Mesela İngiliz kolonyalizmine bakarsan hani mesela Hindistan'la ilgili. Incomprehensible diyor, tamam mı, İngilizce olarak kitapta. Yani anlam verilemeyecek işte bir büyüklükte bir toprak var, insanlar var, işte yapılar var vesaire. O anlaşılamaz ya da beynin anlama şeyini indirgenemeyecek yeri haritalama yöntemiyle birlikte aslında anlaşılabilir, açıklanabilir, somut bir hale getirmiş oluyorsun. Ama kitabın bence Filistin'le ilgili önemli yaptığı şeylerden birisi discovery'den ziyade recovery diyor. Yani önceki olan historik yani tarihi yerlerin ortaya çıkarılması gerekiyor ki sonradan işte keşif dediğimiz şey olsun. Yani aslında zaten var o toprakta historik tarihi yapılar. Ama öncelikle bu haritalamalarla işte ve surveylerle, anketlerle yani o dönemin yerli insanların ile konuşarak da ne nerede var, nasıl var gibi sorularla birlikte ortaya çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu. Yani aslında Filistin anlaşılamayan bir yer değildi. Anlaşılan bir yerde sadece tekrar keşfedilmesi gerekiyor. Tekrar ortaya çıkarılması gerekiyor diye önemli bir vurgu yapıyor.
Sömürgecilik bağlamında değil mi? Yani diğeri sömürebilmen için önce orayı çizmen lazım ki nasıl sömürebileceğin hakkında bir plana sahip ol.
Kesinlikle. Yani o yüzden aslında bilgi güçtür dedim. Yani bilmediğin bir yere biz bile harita olmadan ya da Google Maps'e yazmadan bir yere gidemiyorsak sen de hani bir devlet olarak oranın haritasına sahip olman lazım ki nerede ne sokak var, kim yaşıyor, nerede yaşıyorlar. Ve mesela bu işte baştaki fonlar, bu İngiltere'deki fonlar İngiltere'nin savaş ofisiyle falan da işbirliği yapıyorlar. Yani onların sayesinde mesela bu savaş ofisindeki memurlar, işte askerler vesaire haritalamaya ön ayak oluyorlar. Ve o dönemde tabii mesela Süveyş Kanalı çok önemli bir proje o dönem için, Filistin buraya çok yakın. Aynı zamanda Osmanlı'nın çöküş dönemi, böyle şey gibi yorumlar da var. Bu arada hani belki bunu tarihçilere sormak lazım. Çok fazla detaylandırmıyor. Hani mesela Osmanlı'nın da aslında haritalama bir idari ihtiyacıydı. Mesela Osmanlı ne kadar izin verdi, ne kadar izin vermedi o kısmını çok bilmiyorum. Ama o dönemde hani şey diyorlar, hani hem İngiliz kraliyetinin desteği var hem de bunu Osmanlılardan da izin alabiliriz. Çünkü onların da buna ihtiyacı var gibi bir şey söylüyor. Bunun dışında yani beni şey şaşırttı, yani önce harita, sonra arkeoloji. Önce bilgi toplayıp her yeri böyle açıklayacaksın, sonra derine inmeye başlayacaksın.
Bu da şeyden dolayı da Adem dedik ya, çünkü metin var. Metinde bir yerlerden bahsediliyor ve orasını kazmak istiyorlar. Adamlar gidip burada önemli bir şeye rastladık, burayı kazalım değil. Oradaki o kararlar nasıl veriliyor? Onunla ilgili. Çünkü adamlar daha kazmadan neyi bulacaklarını biliyorlar.
Ve bu yani arkeoloji dediğimiz şey aslında onu da vurguluyor kitap. Hani sadece yer, toprak, yapı olarak da değil. Yani başta bu tür arkeolojik kazılar işte haritalama vesaire bununla başlıyor ama sosyal yapı, siyasi yapı, işte kültürel yapı, bunların da bilgilerini özellikle toplamaya başlıyorlar. Mesela başta haritalama yani haritalama yapıyorlar ama bunun üzerine mesela yerlilerle de konuşuyorlar. Yerlilerden işte yerlilerin ismini söylüyorlar, bilgi alıyorlar. Burada ne var, şurada ne var bilmem ne falan. Tabii ki o dönemin insanları da bunlar niye bu soruları soruyorlar ya da hani gibi tepkiler vermiştir kesin. Hani bunlar nereden biliyorlar bunları falan gibi. Ki kendim bir örnek vereyim Türkiye'de yaşadığım bir şeyden. Artvin doğumluyum ben. Artvin'e ziyarete gezmeye gittiğimizde oraya İsrailli bir grup gezmeye gelmiş ve bir tane köylü, orada yaşayan bir köylü kadın bize şey demişti. Hani ya dedi, bunlar senden benden daha çok taşın altında ne var, nerede ne bitki yetişir, nerede ne kaynak vardır hepsini iyi bilirler, ellerinde harita dolaşırlar gibi bir cümle söylemişti. Yani tabii ki de bunu bütün şey toplumunu hani genellemek şey yapmak istemem. Belki bir turist kafiresi de ama böyle bir gözlem söylemiş olması.
Türkiye'deki antisemitik sahnelerden bir tanesi de olmuş yani aynı zamanda ama.
Ya hani bunu gözlemlemiş olması, hani senden benden çok bu bölgeyi daha iyi bilir demiş olması bana bu kitapta da hani bu şeylerle karşılaşmak böyle enteresan geldi yani. Ve bunun dışında aynen şunu söylüyordum, yani yerel halktan da işte bilgiler alıyorlar ve başta da konuştuğumuz gibi haritanın üstüne isimlendirmek, özellikle orijinal isimleri tutmak, bunun İbranice'de karşılıklarını bulmak, eski işte Roma'da vesaire karşılıklarını bulmak gibi şeylerle pekiştirmeye de devam ediyorlar. Yani bu şekilde küçük bir şekilde özetleyebilirim. Yani başta İngilizlerin ön ayak olmasıyla birlikte o bölgeyi tanımak la başlıyor aslında bu arkeolojik şeyler.
Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Bu İngiliz Manda yönetimi zamanında oluşturulan haritada isimler, yer isimleri daha hani Arapça muhtevası da var mı? Yoksa tamamen İbranice baskın bir harita mı oluşturuyorlar? Yani İngilizceye çevirirken İngilizce mi harita üretiyorlar? Hem İngilizce hem Arapça hem İbranice haritalar mı üretiyorlar? Biraz daha bize bilgi verebilir misin?
Haritaların şeyle ilgili şunu çok iyi hatırlıyorum. Yani bu kadar mesela hani hem İngilizce hem Arapça hem başka dillere çevriliyor gibi hatırlamıyorum. Ama özellikle yer isimlerinin orijinal Arapçada nasıl söylendiği, nasıl yazıldığı, başka lehçelerde nasıl söylendiği, aynı zamanda bunların karşılık gelebilecek İbranice ve işte diğer dillerde karşılıklarını özellikle hepsini not ediyorlar. Yani orijinal Arapça başta haritayı çıkartmak için çok önemli. Çünkü o dönemin yerel halkı bunu kullandığı için geriye trace etmek derler ya, yani geriye doğru onu çekmek daha kolay olabilir. Çünkü hani geçmişteki kitaplara vesaire o kelimenin kökeniyle ilgili şey kurulabilir. Benim hatırladığım haritalarla ilgili özellikle bu. Ama muhtemelen tabii ki de kendi dillerini anlamak için yer isimlerini orijinal dillerinde kullanmış olmalarına rağmen tabii ki de açıklamaları falan muhtemelen İngilizce ya da hani başka dillerde devam etmiştir diye tahmin ediyorum. Yani o konuda çok büyük detaylar yok. Hani haritanın nasıl yazıldığı, işte hangi dilde yazıldığı vesaire, ama yer isimlerinin başta orijinalliğini koruduğu çok önemli bir şeydi yani, böyle bir detaydı.
Evet, kronolojik olarak da haritalardan arkeolojiye geçiş yapalım.
Şimdi benim okuduğum kısım 1920'lerle 47'ye kadar falan alıyor. Ve daha ziyade bu kısmı İsrail'de ya da işte Filistin topraklarında İngiliz Mandası döneminde Yahudi yerleşimciler bu arkeoloji bilimiyle nasıl ilişkileniyorlardı gibi bir şeyi var, yani fokusu var. Ve yani başta da biraz bahsettim. Daha ziyade aslında şeyi görüyoruz. Yani arkeoloji bilimi çok ciddiye alınmadığı bir dönemde buradaki yerleşimciler tarafından aslında arkeolojik buluntu sahalarının nasıl tahrif edildiğini kendi ağızlarından duyuyor. Çünkü Siyonistler konferanslar yapıyorlar. İşte bir tane topluluktan bahsediyor özellikle. Onun uzun uzun konferansını anlatıyor. Bu şey Yahudi Filistin'in keşif grubu falan gibi bir şey. Yani çok iyi çeviremedim ama böyle bir şey. Bunlar aslında şey değiller, yani akademisyen değiller. Aslında heveskar bir grup, yanlış anlamadıysam. Ama olabildiğince hani arkeoloji akademik olarak kurumsallaştırma ve aslında arkeoloji böyle oradaki halkın, yani Yahudi yerleşimci halkın sahiplenmesini istiyorlar. Çünkü bunu gelecekte burada var olma ve burada kök hissi yaşama, yani biz buraya yerleştirildik hissinden kurtulmaları için aslında araçsallaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi burada da işte uzun uzun şeyler var. Yani bizim İbrani halkı eğitmemiz lazım. Bunlar bir bronz çapa bulsalar çöp diye atarlar. İşte ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ben işte 5 yıl önce buradan geçtiğimde koca bir höyük vardı. Höyük de bu, yani eski yerleşim alanlarının üst üste binerek çökmesi sonucu oluşan tepelik arkeolojik alanlar aslında, eski yer, şey, yanlış anlatmadıysam. İşte bunlar Kle Tepe'yi ayırt edemezler falan gibi bayağı ben oradaki şeyi görüyoruz yani. Ama işte hani buradaki topluluğun şeyi şu. Yani burası o kadar kadim bir yer ki burada yaşayan bizim getirdiğimiz adamlar, yani ben biraz şey yapıyorum tabii özetlerken, hani kitabın üslubunu biraz kabalaştırıyorum yani. Burada yaşayan adamlar bunun farkında değiller. Bizim bu halkı eğitmemiz lazım. Çünkü bu bizim toprağı, redeem kelimesi yani böyle telafi etmemiz lazım burada kaybedilmiş zamanı ve bunun birinci aşaması buradaki kadimliği tesis edilmesi aslında. Bunu da milleti işte bazen işte ilerideki zamanlarda kazılara götürerek işte biraz böyle işte 10 gün 20 gün çalıştırarak falan filan hani o şeyi oluşturmaya çalışıyorlar. Daha ziyade ama burada şey tartışmalarına da yer veriyor. Yani işte biz geçmişteki şeyleri bulmaya mı çalışacağız? Hani bizim için geçmişi mi aydınlatmak önemli? Yoksa hani geçmişle ilgilenip geleceği aydınlatmak mı önemli falan gibi, böyle işin aslında hani biz bunu niye yapıyoruzla ilgili de bir takım tartışmalar mevcut. Mesela neye antikite, yani eski eser diyeceğiz? Bu önemli bir mevzu. Çünkü bunu demek bizde de mesela Türkiye'de arkeolojik kazılarda kültür varlıkları kanunları tarafından korunuyor bütün bu eserlerin çıkarılması falan. Hani benzer bir şekilde bu Manda döneminde hem uluslararası topluma hem kendi işlerinde bağlayıcı bir takım kanunlar, yani yasal çerçeveler çizilmesi gerekiyor. Bu çerçevelerde hangi objeler eski eser kabul edilecek? Yani şimdi zaten Pataküt'e giriştikleri bir dönem var ama ondan öncesinde de işte o şey ilginç. Yani şimdi mesela biz sosyoloji, işte örnek vermek istiyorum. Yani mesela sosyolojide saha araştırması diyoruz. Şimdi saha ne? Şey, yani karikatürize edeceği futbol sahasına gidip araştırma yapmadığımız açık bir şey. Biz bir soru belirliyoruz. Bir insan grubuna bunu sormaya karar veriyoruz. Ve sonra o andan itibaren o soruyla kafanda gidip sorduğun, baktığın, gözlemlediğin her şey bir saha teşekkül ediyor diyebiliriz herhalde kabaca. Yani bir alan belirliyorsun kendine, bakacağın alanı belirlemek aslında. Şimdi arkeoloji için fiziksel objeler çok önemli. Ve bunların nasıl bulunacağı, yüzey, işte bir altı vesaire. Ama bunlar insan yapısı şeyler olduğu için, aynı zamanda toprakta olduğu için çerçöple karışması ya da hani sadece baktığın bir şeye dönüşmesi de çok normal. Yani o bilinci nasıl kazandıracaksın insanlara? Bu birinci problem. İkinci olarak da yasal olarak bunları koruyacak mısın? Ne kadar koruyacaksın? Çünkü orada bir yandan da Müslümanların da işte sahip olduğu bir takım şey, girişimler var. Bunlardan az bahsediyor bu bölümde. Daha ziyade Kudüs kısmına bahsediyor. Ve işte bu noktada kitap şeyi anlatıyor. Yani bu sadece eserler, işte çanak çömlek buluntularıyla ilgili bir sorun değil. Bir yandan da mekanları, yani komple bölge arkeolojik saha haline geliyor. Bu ne demek? Biraz bu E.R. Weizmann'ın kitabındaki tutumu da açıklayan bir şeydi benim için bu okuduğum kısım. Yani mesela Kudüs'teki işte Old City, kutsal toprak dediği kısımları diyor ki burayı şey, bunu daha çok İngilizler diyor anladığım kadarıyla. Yani onların Siyonistlerle yaptığı tartışmalar bu şekilde ilerliyor. İşte burası arkeolojik bir yerse olduğu gibi bırakman lazım. Yani ama bir yandan da yaşayan arkeolojik yerler bunlar. İnsanlar burada hala yaşıyor. Şimdi zamanda donduracak mısın bir yeri? Yoksa orada insanların yaşamasının getirdiği doğal, hani hem geçmişi restore edip koruyup hem de oradaki ne bileyim işte yolun düzeltilmesi olur, asfalt dökülmesi, bir şey yapılması, neyse, yani müdahale etmeyi aslında çerçevesini çok ciddi şekillendiriyor. Kitap bu Manda dönemini ele aldığı için o sırada hani ben şeyi bilmiyorum. Sonrasında Siyonistler bu yasayı nasıl eğip büktüler tahmin edemiyorum. Ama bu E.L. Weizmann'ın bu Kudüs'teki o işte bir iç kısım var. Onun çeperi ve sonra daha da genişletmeye çalışması, Kudüs'ü meselesi vardı ya. Bu hani Kudüs taşıyla bütün Kudüs taşı görünümlü evler yapıyorlardı. Bu hafta bir arkeolojiyle ilgili dinlediğim bir derste hoca şeyden bahsediyordu. Yani biz Türkiye'de kötü restorasyonları gördüğümüzde şey yapıyoruz. Ay hiç benzememiş falan. Ama restorasyon kuralı gereği bir arkeolog iyi işini yapıyorsa evet hani güzel yapılmak zorunda ama eskiyle yeninin ayırt edilebilmesi lazım. Sen bir eseri restore ederken ya da tamamlarken tamamen bütün şeyi eskiden böyle gelmiş görüntüsü veremezsin. Tahrip olduysa bir yerden, işte ayrıldıysa, çatladıysa falan bir şekilde belli bir kısmı yeniden eklendiyse onun yeni olduğunu hissettirmek iyi bir restorasyondur diyordu. Bu benim bilmediğim
çok bir şey. Ya, sanki çok bunu yapmamak ilginç. Şey değil mi? Tarihe ihanet gibi. Yaşanmışlığa ihanet gibi yani onu saklamaya çalışmak.
Ve düşünsene yani bu aynı zamanda söylenen yalanların da çok ciddi bir dayanığı. Yani mış gibi göstermek. Hep varmış gibi. Böyle yaşanmış gibi. Hani o anlamda bilimsel buluntulara da güvenin. Yani şimdi arkeoloji buluntuyu yapıyorsun. Normalde müzecilikte ne yapılıyor? Çok değerli bir şeyse imitasyonunu sergiliyorlar mesela. Orijinalini belgeleyip gizli depolara bir şeyleri kaldırıyorlar. Şimdi imitasyon bilgisi burada nerede devreye giriyor? Tabii ki bunu Nadia Ebu Hac yapamaz. Bunun izini süremez. Bu ciddi bir dedektiflik gerektiriyor ama benim kafamda böyle sorular canlandı ve Kudüs'ün de yani hem yaşayan bir şehir olmasına ne kadar izin vereceğiz? Hani burayı arkeolojik bir alan olarak ilan etmek ne demek? Bunların da yani bu şu an benim hani 5 dakikada özetleyemeyeceğimizi düşündüm. Çok bence çok çok büyük bir soru. Ama o açıdan hani bu kısım bana çok ilginç geldi. Çünkü yani bazı yerleri yaşayan, bazı yerleri ölü bitmiş artık buranın tarihi değeri var sadece falan gibi. Yaşayan arkeolojik alan, yaşamayan arkeolojik alan diye ayırmanın Siyonistlerin oradaki toprakla ilgili tahayyülü ve tasarrufu üzerinde acayip bir otorite sahip olmalarına sebep oluyor.
Hazır sen Kudüs'e bağlamışken ben kendi bölümümü çok hızlı yapayım.
Tabii zaten yani geçmeden. Genel olarak Kudüs'le bitiriyor yani benim bölümüm. Evet. Hani yine arada aklıma gibi şeyler gelirse paylaşırım. Sadece şunu eklemek istiyorum. Yani bu müzecilikten bahsettim ya. Yani o başta bu insanlar bilmiyor, cahilin dışında bir yandan da halka eğitmenin şöyle bir sıkıntılı yanı var. Buldukları eserlerin ne kadar değerli olduğunu bilirlerse definecilik ve kaçakçılık la başa çıkamayacaklarından da korkuyorlar. Çünkü Mezopotamya zaten toprağa sıksan arkeolojik eser çıkan bir yer yani çok yaşamın eskiden beri olduğu bir yer olduğu için. O anlamda da bir şey var. Yani aslında arkeolojinin bu kitabın benim okuduğum kısımlarında çok bahsetmiyor ama tarihin dediğin şey aslında definecilikle başlıyor. İşte buluyorlar kolonyalistler. Götürüyorlar kendi British Museum'a götürüyor. Ona götürüyor, satıyor falan. İşte koleksiyonculara götürüyor, satıyor. Hani zaten çok sömürgeci bir tavır ama bir yandan da kişisel hırsızlıklarla oradaki Yahudi yerleşimcilerin kişisel hırsızlıklarını engellemeye çalışıyorlar falan. Ya ben okuduğum bölümü çok ilginç buldum diyerek kapatmak istiyorum.
Evet, ben de okuduğum yerdeki çoğu şeyi aslında paylaşmış oldum giriş bölümünde de, yorumlarımda da. Kudüs'e özel bir bölüm okudum. Ve yani dikkatimi çeken iki şeyi paylaşmak istiyorum şu an konuşmalarınız. Bir tanesi 1967'den sonra Filistin'in işgalinden sonra arkeoloji kullanılarak toprak genişletiyor. Yani bu argüman bence çok önemli. Yani Kudüs'ü alır almaz kazılara başlıyorlar. Hemen ertesi gün girişiyorlar gibi bir durum var. Bu çok önemliydi. İkincisi de genel olarak yani sadece Kudüs için değil genel bir yani arkeolojik tutum olarak bu tarih anlatılarında da var yani. Hem kimlik meselesi önemli yani orada Filistinlilerin tarihini silmek üzerine ya da Müslümanların, Hristiyanların. Dolayısıyla hani Yahudi kimliği ve o metinler ve o tarih neyi bulacağını bilerek kazma dürtüsü. Aynı zamanda da sosyal tarihe önem vermeme. Yani büyük devletler, büyük yani büyük şeylere önem veriyorlar. Büyük evler, büyük mansionlar arıyorlar, büyük tapınaklar arıyorlar. Hani buldukları küçük şeyleri bizim o topraklardaki gündelik hayatı anlamamıza yardımcı olacak şeyleri de gizleme çabası var. Bu aynı zamanda atıyorum Yahudi kimliğiyle ilgili bir şey bulunuyor. Onun da sosyal tarihi siliniyor gibi bir durum var yani aslında. Luna bir şey mi söyleyeceksin?
Bu dediğin bence tam yeri geldi de yani bana çok şey geldi okurken. Yani insanlık tarihiyle ilgili soruları, insanla ilgili hani arkeolojiyi antropolojinin de altına yerleştirirsek bir bilim olarak soruları cevaplamaya yönelik bir şey olması gerekirken yani insanlar nasıl yaşamış, bu problemi şunu nasıl çözmüşler, bunu iletişimi nasıl kurmuşlar, onu oraya koymayı, bunu bununla karıştırmayı nasıl akıl etmişler, hangi ihtiyaçtan bu doğmuş gibi sorular soran bir bilimin icraatını bu şekilde yapmak da çok garip bence yani. Baştaki benim isyanımın hani niye öncesini sonrasını saymıyorlar aslında birazcık bununla ilgiliydi. Yani o anlamda hani ata kültürü yani çok ya bu soy meselesi yani karışık bir şey yani bunu böyle lineer bir şey olarak yani tamam hani 3-5 bin yıllık soy ağacımız çıksa bizim için ne anlam ifade eder? Bir noktadan sonra yani diye soruyorum ve bana çok ilginç geliyor yani bunun bu şekilde yorumlanıyor olması hala.
Şey yani yapmaya çalışmıyorum yani. İnsanlık tarihine dair bir şey dediğin gibi yani sadece evet. Orada Filistinlileri de ilgilendiren bir şey değil. Orada silinen tarih hepimizin tarihi.
Aynen öyle yani. Hani zaten şu an şey yapmaya çalışmıyorum yani böyle Siyonizmin vay be çok ilginç bir şey çok saçma falan deyip hani böyle marjinal bir bilgi falan gibi davranmaya çalışmıyorum ama gerçekten bunu hani bir şeyin insanlıkla ilgili bir soru olması ve hani tam da bu dinler tarihinde hani eski ahitin vesairenin yani İbrahim'i dinlerin tarihiyle ilgili bir şeyin bu kadar silinmeye çalışılıyor, değiştirilmeye ya da yönetilmeye çalışıyor olması gerçekten bana çok ilginç bir bakış açısı olarak geliyor. Yani insanlık orada gerçekten önemli değil yani gerçekten o Siyonizmin İsraillilik yani o vaat edilmiş bir grup insanın hani seçkinciliğini bana çok gösteren bir şey bu tavır yani.
Bir de devletçilik, medeniyetçilik yani orada medeniyetin kalıntıları olan büyük binaların ön plana alınması böyle bir şey yani orada. O medeniyetin içine yaşayan insanı taktığından da değil yani. Kendi anlatısıyla ilgili bir şey. İki tane örnek vererek tamamlayayım. Bir tanesi, ya bu arada yani gerçekten yazar gidip bütün eski metinleri yani arkeologların bütün kayıtlarına yani bize bu kitapta anlattığı bilgilerin nasıl bir araştırma sonucunda ulaştığı beni büyülüyor. Biraz okuması zor bir kitap. Bunu artık söyleyelim. Ama hani yani örneğe geri dönecek olursak mesela o eski şeylerde fark ediyor ki arkeologlar çok fazla cam buluyor. Hani o dönemde cam üflemeciliği falan, camlara şekil vermek falan böyle bir sürü materyal var. Mesela bu aslında önemli bilgi. İnsanlık tarihi için önemli bir bilgi. Bununla ilgilenmemişler mesela. Atmışlar camları. Öyle kalmış kenarda. İkinci bir örnekte bu tarihin silinmesiyle ilgili mesela Eyyubilerden kalan bir savunma kalesi buluyorlar. Ama sonra daha aşağıyı merak ettikleri için kaleyi yıkıp kazmaya devam ediyorlar. Bu da başka bir örnek mesela verdi. Yani bütün kitap boyunca bunları örnekler. Yani bunları sadece biz mesela özetliyoruz ya şu an podcast'te. Böyle tek tek örnekler üzerinden verince bu, ya kadın da bir savaş veriyor. Yani arkeologlara bunu gösterme, ikna etmeye çalışıyor bir yandan. Hani kitabın üslubuna getirdik biraz Hikmet Hanım. O yüzden okuması zor bir kitap. Çok ince detaylı.
Neyi ikna etmeye çalışıyor? Ben okusum kaçırdım.
Arkeologları ikna etmeye çalışıyor.
Neye yani dair?
Bunun kötü arkeoloji olduğuna dair.
İkna değiller mi arkeologlar? Yani çünkü bilim dediğin şey aslında bakarsan şu değil. İngilizce söyleyeceğim ama Türkçe'ye de çeviririz şimdi. Yani eğer bilimle birlikte kendi ön yargılarını konfirme etmeye, doğrulamaya çalışıyorsan bu bilim olmuyor. Bilim yaparken datanın ya da işte senin elde ettiğin o yapıların, bulguların sana ne söylediğini incelemen lazım. Yani sen içindeki ön yargıyı işte datayla bilmem neyle ispatlamaya çalışman aslında doğru bir yaklaşım değil. Bunu hani ve bu örneklerden de arkeologlar ya hani bu bana şaşırtıcı geldi. Hani bunun neyini doğru buluyorlar o zaman
ona. Bu kitap çok fazla eleştirildi. Bu kitap reddedildi. Yani bu kitap böyle kucaklanarak alınmış bir kitap değil. Bize bu kitabı doktora dersinde okuttuğunda hoca ben de şok oldum. Çünkü mükemmel bir kitap. Kolombiya'da bir profesör tarafından yazılmış. Son derece ikna edici bir dil. Kavramsal bir şey var. Dağ var kitabın içinde. Literatürler falan. Aynı şeyi 15 kere söylüyor. 15 farklı şekilde söylüyor falan. Çünkü söylemek zorunda ve söylediği halde de kabul edilmiyor. Çünkü dünya şerefsizlerle dolu. Ne diyebilirim?
Ama, yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben
değil yani kitap. Bence bunun altını çizmeliyiz. Yani muhtemelen
ne değil ben duyamadım.
Yani kitabın muhtemelen reddedilme bahanelerinden biri antisemitik bulunmasıdır diye tahmin ediyorum. Bence hiç öyle bir dili yok yani. Çok factual yani gerçekten hani böyle gerçekler böyle hani çok belge giden bir kitap. Mesela hani şöyle oldu. Mesela şunu da yapabilir çok rahat bir şekilde. Ben yazıyorsam böyle bir şey yapardım muhtemelen. Yani okurdu o konferansları ve bu konferanslar işte arkeoloji şu amaçla yani benim burada anlattığım gibi şu amaçla kullanmak için böyle gördüler halk. Şöyle değil yani gerçekten konferans metinlerinden alıntılarla yani çok yoruma yer bırakmayacak şekilde yazılmış.
Arkeologların günlüklerini okumuş, oradan alıntılar yaparak bak burada bilmem ne arkeoloğun şu sayılı günlüğünün şu gününde aldığı şu not var, şunu keşfetmişler. Sonra da bütün bu kayıtların hiçbirinde buna bir daha referans yok. Demek ki bu önemli şeye onlar önem vermedi ya da gizlemeye çalıştı falan diye. Yani tek tek bunu yaptığı için okuması biraz yani bizim için okuması zor ama kadın da bunu yapmak zorunda anlatırken. Çünkü yani geçen hafta okuduğumuz kitaptan o bakımdan biraz farklı. Yani geçen hafta okuduğumuz kitap mesela Türkçe'ye çevrilmiş. Neden? Çünkü okunabilir bir kitap. Bu mesela Türkçe'ye çevrilmemiş bir kitap. Çünkü çok akademik bir kitap ve hani arkeologlar, antropologlar okusun diye yazılmış yani aslında.
Ya benim kitaba itirazım yalnız içeriğin çok dolu olması ya da çok yoğun olmasından ötürü değil. Yani ben takip edemedim pek çok argümanını kadının. Çünkü hikayeye en başından başlamıyor. Yani hani bir TOEFL'a gireceğin zaman writing dersi alırken falan böyle bir giriş, gelişme, sonuç argümanını şöyle yapılandırman lazım. Önce konuyu şey yapman, tanıştırman lazım dinleyiciye ya da okuyucuya. Onun hakkında genel bir bilgi vermen lazım sonra falan. Böyle bir bazı yapılar var ya, bu yapıları takip etmemiş. Yani bence editoryal anlamda zayıf bir kitap gibi hissediyorum ben.
Ya tamam, biraz haklısın ama biraz da ya bana çok uzak gelmedi etnografik tarzı kitabın. Çünkü aslında giriş bölümünde bir şey anlatıyor. Sonuç bölümünde bağlıyor. Ortadaki bölümlerin hepsinde de teker teker giriş bölümündeki argümanı farklı sahalar üzerinden tekrar kanıtlıyor.
Aslında i̇şte bu kadar itibariyle bence onu ayırmamış mevzuları. Yani mesela bak, Süreyya'nın bahsettiği bölümde de bir haritacılık mevzusu var. Benimkinde de bir haritacılık mevzusu var. Hani tarihsel olarak ayırıyor desem bölümleri, tarihsel olarak da ayırmıyor. Çünkü benim bölümümde de mandacılıktan bahsediyor.
Neyse tamam, bu bence çok önemli bir tartışma değil. Şey yani şey açısından önemli. Ama akademik bir tartışma olduğu için çok uzatabiliriz diye düşündüğüm için.
Ya bence
için
uzatmaya gerek yok. Çünkü bölüme bizim geri bu bölümü kaydetmekteki amacımız zaten muhtevasından faydalanmak olduğu için. Hani istediği kadar zor yazmış olsun, istediği kadar karışık yazmış olsun. Hani günün sonunda biz buradan öğreneceğimiz şeye bakıyoruz yani. Ama ben bunu hani dinleyenlere hani muhakkak okuyun bu kitabı diyemiyorum. Çünkü gerçekten çok zor okuması bu kitabı. Bizim bölümümüzü dinleseniz yeterli bence.
Şey içgüdüsü oldu bende de, bu kitabı alıp Türkçe'de okunabilecek bir halde nasıl yazabiliriz? Çünkü gerçekten içerik çok önemli.
ChatGPT'ye koyalım. Ya öyle okuyabilir insanlar bu arada eğer zorlanırlarsa.
Ya da podcast'ını çekelim.
Ya da akademisyenle iletişime geçip özet bir çevirisi üzerine birlikte çalışılabilir yani.
Bu arada yazarının geçenlerde yaptığı çok güzel bir konuşma var. Çok hakiki bir konuşma var. Onu da aşağıya show notlarına linkini bırakacağım. O zaman son olarak da Hikmet Hanım'ın bizimle paylaşmak istediği şeyleri sorup bölümü artık noktalayalım.
Ya benim işte okuduğum bölümlerde de iki ana mevzuya da değiniyor. Bir tanesi devlet kurulduktan sonraki harita yapımı. İkincisi de Kuzey Filistin'deki kazı çalışmaları mevzusu. Bu harita yapımına dair söylemek istediğim, ilginç bulduğum şey şu oldu. Ta Manda döneminden başlayarak 1920'lerde şeyler orada bulunan Yahudi mültecileri ya da göçmenleri Londra'ya bir mektup yazıyorlar. Diyorlar ki işte yerel yönetim bizim şeyleri, yer isimlerini, İbranicelerini kullanmamızı yasakladı. Bu anlaşılabilir bir şey değil falan diyorlar. Yerel yönetim de bir liste oluşturmuş yer isimlerine dair böyle bir liste ve bu listenin çoğu Arapça isimlerden teşkil olan bir liste. Bunlar da bu listeye karşı şey yapıyorlar, alternatif bir liste yayınlıyorlar ve o alternatif listedeki isimlerin çoğu İbranice ve diyorlar ki biz bu isim İsimlerin etimolojisini, jeneolojisini hepsini görüntüleyebiliriz. Kaynakları şunlardır. Sizin yaptığınız, hazırladığınız liste tarihsel olarak da, bilimsel olarak da hatalı bir listedir falan gibi böyle kendi şeylerini, isteklerini, sanki bu işin siyasi bir kısmı hiç yokmuş ve sadece bilimsel olarak düzgün ve linguistik olarak düzgün bir harekette bulunmak istiyorlarmış gibi çerçevelettikleri için bunun İngiliz sömürgesinde hani o ana yerde bir karşılık bulduğundan bahsediyor. Aynı şekilde şöyle bir tartışma oluyormuş. İşte Filistin'e İngilizce, Arapça ve İbranice'de ne gibi bir isim vereceğiz? Resmi yazışmalarda, resmi dokümanlarda vesaire, işte kartpostalda mesela ne diyeceğiz? İngilizler İngilizce'de Filistin diyorlar. İşte Palestine diyorlar. Şeyde Arapça'da Filistin deniyor. İbranice'de şöyle yapalım diyorlar İngiliz yönetiminin teklifi. İşte İbranice'de biz buraya Filistin ve İbranilere göre Yahudi yurdu diye bir kelime var. O Yahudi yurdunun YD'si atıyorum baş harflerini. Filistin YD işte pardon YY olarak yazalım diyorlar. Buna hem Araplardan hem şeylerden Yahudilerden tepki geliyor. Araplar diyor ki ya diyor neden burayı Yahudi yurdu diye diyorsunuz ki hani bu kartpostalı kullanacak olan tüm Araplar bizim hani Arapların duygularını incitiyorlar. bitecek bir şey. Çünkü Arapların da yurdu burası, Kenanların da yurdu. Hani çok arbitrary bir şey, çok keyfi bir şey bu diye. Daha siyasi, toplumsal bir yerden şey yapıyor. Ama o Yahudiler bunu çok bilimsel bir yerden şey yapıyorlar, itiraz ediyorlar. Diyorlar ki işte sizin buraya işte Filistin demeniz, Filistin Yahudi yurdu demeniz linguistik olarak İbranice'ye ters bir şey. Çünkü tüm İbrani kaynaklarda burası sadece Yahudi yurdu, Eretz İsrail gibi bir kelime böyle olarak geçiyor. Buraya veya Filistin demek İbranice'ye müdahaledir. Devletin İbranice'ye müdahale gibi bir hakkı yoktur. Bu şekilde frame ettikleri için... Hani bunun hiç biz buranın ismini değiştirmek istiyoruz, Filistin kültürünü yok etmek istiyoruz falan oralara hiç girmeden çok zekice bir şekilde. Yani bu bütün bu projenin aslında çok disinterested'mış gibi, bilimselmiş gibi şey yapılarak kendi siyasi çıkarlarının peşinde koşmalarının çok güzel bir örneğiydi bu.
Çok
bence
enteresan. Ya zaman içerisinde hakikaten çok değişmiş. Çünkü benim okuduğum o dönemin öncesiydi. Şey diyordu mesela kitapta, hani Kudüs'se hani ismi. Biz bunu işte Afrika'nın Kudüs'ü demeyeceğiz. Hani ismini cancel'layıp değiştirip böyle bir şey söylemeyeceğiz. İşte o Kudüs bu Kudüs diyeceğiz. Hani işte recovery dediğim şey oydu. Yani ismini değiştirmek, cancel'lamak falandan ziyade onu reinstate, yani ne vurgulamak aslında. Şey. Demek ki zaman içerisinde 1920'lerden sonra değişmiş o yaklaşım.
Ve İsrail-Arap ilişkilerindeki dönüşüm çok daha asgari, çok daha agresif bir hale işler. 1948 soykırım oluyor yani falan. Sonrasında mesela devlet kuruluyor. Şey Ben Gurion diyor ki işte, yanlış mı söylüyorum adamın adını bilmiyorum ama Ben Gurion'du galiba değil mi? Diyor ki hemen ilk yapmak istediği şeylerden bir tanesi harita oluşturmak ve bu haritanın kurallarını belirliyorlar. Bir, İbranice ismi bulunan her yere İbranice isim vereceğiz. İki, Arapça ismi İbranice'den geldiyse geri çevireceğiz İbrani kökenine. Üç, İbranice bir ismi yoksa Arapça ismi İbrani lehçesine, nasıl diyeyim, fonetiğine uygun şekilde yazıp telaffuz edeceğiz. Yani aslında bir tahrif şeysi bu yani. Arapça olduğu anlaşılmayacak kadar tahrif edeceğiz o kelimeyi. Dördüncüsü de eğer hiç şey yoksa, bu buranın isme dair hani bu üçü de işe yaramıyorsa, o zaman ya modern işte modern Siyonist hareketin sembolik isimlerinden birilerinin isimlerini vereceğiz oraya, ya da işte kitabı mukaddesi açıp orada random neresi olduğunu bilmediğimiz bir yer ismi ya da bir kelime, o kelimeyi vereceğiz bu haritaya. Ve bunu yaparken de şey dayanakları şu oluyor, işte mevcut isimleri, mevcut o topraklardaki Filistin'deki mevcut isimleri yabancı, bozulmuş, ondan sonra anlamı kötü ya da olumsuz, böyle bir sanki şey çürük şekilde şey yapıyorlar. Halkımız işte bu yabancı isimlerle karşılaştığı zaman içleri korku doluyor falan. Hani yani Arapçayı yabancı olarak sınıflandırmaları çok şeydi.
Kuzey Kudüs'teki kazılardan mı bahsetmiştin? Oraya dair ilgini çeken şey neydi?
Kuzey Kudüs değil de Kuzey Filistin. O kazılara dair de aslında bahsettim biraz. Haroz diye bir kent, Hazor diye bir kent var. İşte o kentin ne zaman şey yapıldığı... Bu Hazor kenti büyük bir Kenan kentiymiş ve oranın şeye göre, Kitab-ı Mukaddes'e göre Yuşa peygamber eşliğinde Filistin'e giriyor Yahudiler ve orayı, orada çok büyük bir krallığı yıkıyorlar. Bunlar da bu krallığın yıkıldığını kanıtlamak istiyorlar. Ama şeylere bakıyorlar, katmanlara, arkeolojik kazı katmanlarına. Böyle bir anda yapılmış bir yıkımdan ziyade yavaş yavaş farklı yerlerde yangınlar var. Ve bir sürece yayılmış bir şey bu. Yani bir yandan o kazıda buldukları şey, veriler onların iddiasıyla çelişiyor. Böyle bir şey var. Durmadan oynamaya, manipüle etmeye falan çalışıyorlar. Yani o anlatıyla bir istikrarlı bir şey yaratmaya çalışıyorlar. İkincisi de...
Görmedik. Şey yap. Toprağa gir.
Kapat.
Kapat.
İkincisi de
çok iyi.
Bazı tasniflerinin çok keyfi olduğunu anlatıyor. İşte bu kısmı, bu argümanı çok anlamadım ben. Anlamadığım için sinirlendim kitaba. Şey demeye çalışıyor. Yani dediği şey şu. Buraya İsraillilerin belli bir tarihte girdiğinin kanıtı buradaki çanak çömleğin, belli bir katmanda bulunan çanak çömleğin diğer katmanlardakilere göre çok daha basit, böyle çok daha sanki göçmen bir halkın yaptığı bir şeymiş gibi olması.
Şunu mu anlatıyor? Şunu anladım dediğinden. Mesela bir odaya servetin girdiğini nereden anlarız diye düşünüyorsun, tamam mı? Sonra diyorsun ki
çok saçma, benim zihnim şu an çok saçma örnekler. Etrafı çoraplar saçıyor Servet. Dolayısıyla bir odaya girdiğinde etrafında çorap varsa Servet oradan geçmiştir diyorsun. Sonra evleri dolaşıyorsun ve içinde çorap olan her yere buradan Servet geçmiş. Ama en başta kurduğun Servet çorap ilişkisi saçmaysa,
aynen,
Servet'in bulunduğu bütün odalarda Servet'in olduğu gerçeği saçma. Ama bunu öyle bilimsel bir şekilde yapıyorsun ki orası İsrail toprağı oluyor.
Bir de mesela o çorap olayı çok güzel bir örnek oldu. Mesela o çorabın diğer çoraplardan farkı çok keskin bir fark. Yani yorumladıkları, arkeologların yorumlarına göre çok keskin. Ama bu çok keskinlik süreç içerisindeki bir dönüşümden farkı keyfi bir şey. Yani bu aslında diyor ki çanak çömlek stillerinde keskin bir dönüşüm oldu. Bu şahsi bir yargı ya. Neye göre, kime göre keskin? Hani bu artık arkeoloğun şeysine bağlı bir şey. O da diyor ki yani bu çanak çömlekleri İsraillere atfetmek bilimsel bir dayanağı olan bir şey değil. Çanak çömlek eşittir farklı etnik grup. Birbirinden ayırt edilebilir stiller vardır, birbirinden ayırt edilebilir etnik gruplar vardır falan. Bu şey nasıl çok irdelenmemiş bir şey.
Bir daha şey yapıyorum. Mesela şunu mu demeye çalışıyor? Çorap bulmaya başladık ya etrafta. Aslında o patiklerden çoraplara geçişi temsil eden bir şey olabilir. Servetle alakasız bir şey olabilir.
Aynen, evet.
Dolayısıyla bütün argüman yıkılıyor zaten yani.
Evet, belki de orada yaşayan insanlar belli bir süre sonra patik giymeyi bırakıp çorap giymeye başladılar. İşte İsrailciler diyor ki hani hayır, gelişim her zaman için daha komplike, çok daha detaylı, hani çorap şeye göre, patiğe göre çok daha şey bir form, ezik bir form, çok daha basit bir form. İlerlemeci yerden baktığın zaman Kenan halkı kendi içerisinde var olmaya devam etmiş olsaydı o zaman patikten bota geçmeleri gerekiyordu, çoraba geçmemeleri gerekiyordu. Bu geri gidiş ancak oraya yeni ve daha basic bir halkın gelmesiyle açıklanabilir falan gibi böyle çok keyfi keyfi şeyler söylüyorlar yani açıkçası. Bu da anlatıyor. Yani tasnifin, orada kullanılan tasnifin keyfiliğini, siyasallığını, bilimsel uzaklığını falan.
Kitabın geri kalanında da henüz okuyamadığımız kısmında. Bu arada kitabı iki kere okudum. Her zaman 8. ve 9. chapter hep zamanım kalmıyor. Diğer her yerin altı çizili falan. Böyle 8. chapter'ı 9. chapter hiç ellememişim falan. Gerçekten bir gün kitabın başına oturup sondan başlayacağım yani bu sefer. Oralarda ne olduğunu tam olarak bilmemekle beraber göz gezdirdiğim kadarıyla şey mevzularını anlatmaya başlıyor. Bu arkeolojik kazıların aslında İsrail'deki gündelik hayata sirayeti, atıyorum müzeler üzerinden, sergiler üzerinden ya da işte gündelik hayatta yürürken gördüğün şeyler üzerinden bile, ya da çocuklar mesela okullarda geziye götürüyorlar bir yerlere, bir şeyler öğretiyorlar falan ya, o süreçlerde nasıl bir kronoloji kuruluyor? Ve işte birinci tapınak devri, ikinci tapınak devri falan böyle bir, ve sonra tapınağın yeniden inşası gibi, anlatabiliyor muyum? Yani orada bir, biz, burası bizimdi, biz buradan kovulduk ve şimdi geri döndük İdeolojisini nasıl benimsetildi. Yani o başa dönecek olursak Gazze'nin sahillerindeki fotoğrafa, ben yani kadim kumsallarımıza döndük. Hiç o kumsal ayak basmamış biri bile hani nasıl bunu düşünebilir? Bu çok detaylı, yüzyıllık bir şeyi aslında şu an vermeye çalıştık yani.
Ve yani etnik olarak da aslında Yahudilerin orada yaşayan diğer kimselerden çok büyük bir farkı olup olmadığı sorusunu hiç şey yapmıyorlar. Yani Yakup Aleyhisselam vardı. Yakup'un 12 şeysinden, çocuğundan işte biz geldik diyor ama bunun tarihsel olarak hiçbir kanıtı yok ortada. Ve İbranice'nin diğer Kenan halkından ne linguistik olarak ne şey olarak, arkeolojik yani kültürel, maddi kültür olarak gerçekten farklı olduğuna dair ikna edici bir şey ortaya koyamıyorlar açıkçası.
Benim az önce söylemeyi unuttuğum önemli bir şey de vardı. Bu arkeolojik sit alanı ilan etmek bahanesiyle de mesela dedim ya hani Yahudiler tahrif ediyor vesaire, onları mesela eğitmeye çalışıyorlar. Üzülerek işte bunları yok ettiler, höyükleri falan diye. Ama mesela Arapları bayağı yerinden ediyorlar. İşte ya burada şey vardı aslında, eski topraklar buralar, siz burayı şimdi tahrif ediyorsunuz burada yaşayarak falan deyip. Yani aslında dolaylı olarak değil, sadece direkt olarak da toprak ele geçirmede de kullanılmış yani ta mandacılık döneminden itibaren. Onu da ben söylememiştim.
Geçen bölümde bahsetmiştik.
Unutulacak bir şey değil yani.
Geçen bölümde evet, evet. Doğu Kudüs'ten bahsederken Doğu Kudüs'te yapılanmanın engellenmesi, işte burası arkeolojik bir alandır, tarihsel bir öneme sahiptir, burada yeni bina yapamazsınız vesaire falan demeleri ve orada mesela bir tane Mağripli mahallesi varmış. O mahallenin tamamen dümdüz edilip orayı şey Yahudi mahallesinin genişletilmesi vesaire falan gibi şeyler. Aslında çok bağlantı var yani bir önceki bölümle bugün konuştuğumuz şeyler arasında.
Evet. Ve şey mevzusu da var bugün pek girmediğimiz. Bu arkeolojik kalıntı kime ait? Yani orada şey kavgası da var. Bir buldozerlerle girerek başka insanın kalıntısını bir kere yok ediyorsun. Tarihini, Filistin tarihini silmeye yönelik bir proje yani aslında. İkincisi de şu tartışma da varmış. Ultra Ortodoks Yahudiler. Mesela sahada bir şey bulunuyor, kalıntı. Kutsal bir niteliği var onların gözünde. Dolayısıyla onu müzeye koyulacak bir şey muamelesi yapmak günah aslında. Dolayısıyla orada içeride de böyle bir tartışma varmış. O dediğim gibi o bizim okumadığımız yerde geçiyor galiba. Merak edenler o tartışmayı da hani kitapta bulabilirler diye son olarak eklemek istedim. Başta ekleyeceğiniz eminim bir sürü şey vardır. Ama çok acil bir şey yoksa bu şekilde notlayalım istiyorum. Bence böyle çok verimli oldu. Gerçekten bu metodu, chapter'ları bölüşüp konuşma metodunu sonra da uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Biz şimdilik bu sezonun sonuna geldik. Ocak'ta inşallah yeni bölümlerle geri dönmeyi düşünüyoruz. Siz de bu süreçte bizi tabii ki de hem yorumlarınızla hem Filistin'e dair çok güzel şeyler, mesajlar alıyoruz. Çok güzel bilgilendirici mesajlar da alıyoruz dinleyicilerimizden. Böyle bir paylaşıma sebep olması bu bölümlerin. Ben çok düşünmüştüm yani birkaç bölümdür benim aslında evrimimi izliyoruz arkadaşlar. İlk şey bölümünde Oppenheimer'da hayır bu konuda bölüm yapmak çok ayıp falan diye başlayıp geçen bölümde işte akademik ama çok da akademik bir metin değil hadi konuşalım lan şimdi. Okudum en akademik metinlerin bir tanesi böyle bir bayrakla bunu konuşalım haline geldim. Ama burada özellikle Hikmet Hanım beni bayağı ikna etmiş oldu. Yani elimizden bu geliyor ve bunu yapalım şeklinde. O yüzden de teşekkür ederim. Ama gelmeden hani bir gün öncesinde haberleri izlemeyi bırakmam gerekiyor. Çünkü şu an haberlere baktığın anda haberlerden kastım Gazze'deki çocukların Instagram hesaplarından bizimle paylaştığı görüntüler yani aslında. Hatta onları da show notlarına bırakalım. Onları da takip etsin insanlar. Ay şu an bu cümleyi kurarken çok kötü oluyorum çünkü insanlar bu bölümü dinlediklerinde o gazeteciler hayatta olacak mı onu bilmiyorum. Ama yani bunları düşününce her şey çok anlamsız geliyor bana hala. Ama elimizden bu kadarı geldiği için biz de bu kadarını yaptık. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Güvende kalın.
Hoşça kalın.